Üstad Hazretleri'nin 1911'de Şam Emevi Camii'nde vermiş olduğu bir hutbe var biliyorsunuz. Hutbe-i Şamiye diye geçiyor. Oradan kısa bir yer okuyup ondan sonra dersimize kaldığımız yerden devam edelim. İşaret duyacağızdan bir yer inşallah okuyacağız. Bir de sahabilerin en önemli özelliklerinden biri olan sıddıkiyeti okumaya ve anlamaya çalışacağız. Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinde ders aldım. Ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurunu vuslata durduran, orta çağda bırakan ve tevkif eden, geri bırakan 6 tane hastalıktır. 6 tane hastalığımız var Müslümanların. O hastalıklar da bunlardır. Birincisi, yeisin, yani ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. İkincisi, sıdkın, yani doğruluğun hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi. Üçüncüsü, adavete muhabbet, düşmanlığa muhabbet. Bunların her birisi bir hastalık. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Ne kadar nurani bağlarımız var, o bağları bilmek noktasında da cehaletimiz var. Beşincisi, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat, baskı rejimleri. Altıncısı da, bunları biz bu esere havale edeceğiz. Arzu edenler Hutbe-i Şamiye'den bu hastalıkların izahları var uzun uzun. Biz sadece sıdkın hayat-ı içtimaiyede ölmesiyle alakalı kısımdan biraz okuyacağız. Altıncısı, menfaat-ı şahsiyesine himmetini hasretmek. Bütün himmeti, hamiyeti şahsının etrafında dönüyor. Başka şahıs değil, hane değil, mahalle değil, devlet değil, millet değil, değil yani. Sadece şahsının etrafında himmetini hasrediyor. Üçüncü kelime ki, bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkamasıyla hülasa ve zübdesi bana kat'i bildirmiş ki, yani insan da kendi hayatında bu tecrübeyi bulabilir. Her insan geriye dönüp baktığı zaman yalan olan şeylerin nereye götürdüğü, doğru olan şeylerin de nereye götürdüğü net bir şekilde o insanın tecrübesiyle dahi görünecektir. Üstad Hazretleri de ben diyor, yani bütün hayatımda tahkikatımla, incelemelerimle ve araştırmalarımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkamasıyla sosyal hayatta bu zıtlar birbiriyle dövüşüyor, adeta kavga ediyorlar yani. Ve zübde, hülasası, işte o sosyal hayatın özü, hülasası, zübdesi bana kat'i bildirmiş ki oradan aldığım ders nedir? Oradan çıkarıyor bu dersi. Bir, sıdk İslamiyet'in üstün esasıdır. Sıdk İslamiyet'in esaslarının esasıdır. Bu çok önemli bir ifade. Üstad Hazretleri yine Lemaat'ta Müslüman'ı anlatırken bir ifade kullanıyor. Diyor ki, bir Müslümin her vasfı Müslüm olmak vacip iken her dem vaki değildir. Enteresan bir manayı ifade ediyor. Normalde Müslüman dedim miydi ne olacak? Her şeyi Müslüman olacak. Doğru mu? Ama bakıyorsun ki Müslüman işte yalan söylüyor, işte onları konuşacağız. Müslüman günaha giriyor ve Müslüman daha farklı şeyler yapıyor yani. Bu vasıflar Müslümanın vasıfları değil. Müslüm her vasfıyla Müslüman olacak. Her vasfı işte doğru. İslamiyet, İslamiyet'e layık olan doğruluk. İslamiyet'in üstü esası, esaslarının esası doğruluk. Onu ifade ediyor. Ve ulvi seciyelerinin rabıtası, ne kadar güzel ahlak varsa onların hepsinin bağlandığı yer de doğruluk. İnsanda çok güzel ulvi hasletler mi meydana gelecek? O hasletlerin meydana gelmesinin de aslı esası yine nereden geçiyor? Doğruluktan geçiyor. Ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Sıdkı böyle tarif etti. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Müthiş bir tedavi yöntemi öneriyor. Yani diyor ki, senin sosyal hayatında, aile hayatında, ekonomik hayatında, eğitim hayatında ne olursa olsun, buralarda doğruluğu esas aldığın zaman ne kadar hastalık varsa onların da hepsini tedavi etmiş olursun. Müthiş bir şey yani. Yalan bütün kötülükleri getiriyor, öyle anlaşılıyor, öyle mi? Sıdk ise bütün iyilikleri arkasından getiriyor, müthiş bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabi geliyor. Ya Resulallah diyor, benim şöyle şöyle günahlarım var diyor. Ne yapayım diyor. Bunların içerisinden bir tanesi de yalan söylemek. Yalan söylemek, yani birkaç tane bahsediyor, bir tanesi de yalan söylemek. Peygamber Efendimiz tek cevap veriyor. Git diyor, yalan söyleme diyor. Sadece bunu öneriyor yani. O sahabi geri dönüyor. Şimdi diğer günahlara müraat edecek, birden aklına geliyor ki ya Hazreti Peygamber bana bir soru sorarsa, o bana dedi ki git yalan söyleme, ben ona yaptım yapmadım şeklinde bir yalan konuşacak olsam verdiğim sözü tutmamış olurum. Peki o zaman ne yapayım? Ya o günahları da terk ediyor. Anladınız mı meseleyi? Doğru söz akabinde iyilikleri getiriyor. Ama yalan söz akabinde günahları getiriyor. Hatta yalan yalana mukaddeme oluyor yani. Yalan yalanı büyütüp gidiyor. Hatta bunu anlatırlar. İsrailiyetten olan bazı kitaplar vardır. Yani İslamiyet'in malı olmayan birçok şeyler oralarda tarihi vakalar diye anlatılmış yani. Mesela en büyük yalanlardan bir tanesi de bu. Yani o tarih kitaplarında anlatılan bir hadise. Güya Hazreti Adem Aleyhisselam'ın torunlarının oğullarından birisi. İsmi Uc bin Unuk diye bahsediliyor yani. Bu adamın boynunun boyu 80 arşın. Şimdi boynunun boyu 80 arşın dedin miydi? Vücudunu da ona göre hesaplayacaksın, doğru mu? Şimdi bu bir yalan. Şimdi bu yalana bir yalan daha katman lazım. Boyunu nasıl ifade ediyor? O kadar boyluydu ki diyor. Kitap bunu anlatıyor. O kadar boyluydu ki denizden balık tutar, güneşte pişirip yerdi. Şimdi buna bir yalan daha gelmesi gerekiyor, doğru mu? Dişinin kovuğunu temizleyebilmek için selvi keserdi. Ağaç kesiyor, onun da dişinin içini temizliyor. Düşünebiliyor musun? Kürdan olarak kullanıyor yani. Çok farklı. Ta Cenab-ı Hak diyor, yeryüzünü tesbih edip daha sonra dağları denizleri halk edeceği zaman Uc bin Unuk'a dedi ki ey Uc, yeryüzünde gez. O da yeryüzünde gezmeye başladı. Ayağını bastığı yerler deniz, basmadığı yerler dağ oldu. Yeryüzünün oluşumunu da bu şekilde anlatıyor. Musa Aleyhisselam'ın zamanına kadar yaşadı diyor. Evet, Musa Aleyhisselam'ın zamanına kadar yaşadı. O kadar azdı ki yoldan çıktı. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a dedi ki ey Musa, artık Uc'un haddini bildir. Haddini bildir. Musa Aleyhisselam ise ancak ordusuyla beraber uyluk kemiğine kadar dayandı diyor. Ayağının uyluk kemiğine kadar dayandı. Yukarılara kadar çıkamadı diyor. Musa Aleyhisselam'ın ordusuyla geldiğine haber verebilmek için Uc bin Unuk'un adamları zar zor kulağına kadar çıkıp işittirdiler. Yani bunu anlatıyor. Sonra Uc bin Unuk Musa Aleyhisselam'ı görünce bir dağı tuttu, kaldırdı ve Musa Aleyhisselam ve ordusunun başına bırakacak. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi dedi, bu dağı bize başımıza bırakıp öldürecek. Korkma ya Musa, o dağ onun başına geçecek. Derken bir kuş peydah oldu, dağın ortasını deldi. Dağın ortasını delince nedir? Dağ Uc bin Unuk'un başına geçti. Haşiye, dağ delen kuşu da buradan kalmıştır. Haşiye'yi de geçiyor yani. Ondan sonra yere yığılıverdi. Yığılıverdi. Öyle bir yığıldı ki uyluk kemiğinde Musa Aleyhisselam'ın vurmuş olduğu kılıç darbesinden meydana gelen hastalık onun bütün vücudunu sardı ve öylece öldü gitti. Ayak kemiklerinden bir tanesini işte Kızıldeniz üzerine köprü yaptılar. 100 asır oradan kervanlar geçti. Şimdi en başta bir tane yalanı ifade edince onun üzerine ne yapacaksın? Bir sürü yalanı ekleyeceksin ki tamam olsun, yoksa tamam olmaz yani. Yalan yalana mukaddime edince doğruya insan artık dönemiyor. En nihayette tövbe edip nedamet etmesi gerekiyor ki dönsün. Başka türlü olmuyor. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Yani bir ağacın çekirdeği, çekirdeğin içerisinde bir program. O program ağacın ukde-i hayatiyesidir yani. Siz bir iğne ile o çekirdeğin içerisini deldiğiniz anda artık ondan ağaç olmaz yani. Ondan ağaç olmaz. Çünkü niye? Programı bozdunuz. Şimdi İslamiyet'in ukde-i hayatiyesi hükmünde olan sıdk adeta bir çekirdek. Çekirdeğin içerisinde program olarak ne var? Doğruluk var. Doğruluk var. Siz doğruluğu bozup kizbe dönüştürdüğünüz zaman o zaman ne olacaktır? İslamiyet de perişan olup gidecektir bakın. Riyakarlık devam ediyor. Riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır. Yalancılığın farklı versiyonlarını ifade ediyor. Yalan demek sadece dil ile söylenen söz değildir. Bunu özellikle ifade edelim. Fiilde de yalan, değil mi? Özde yalan, sözde yalan. Bunları çok farklı zikredebiliriz. İhtina sıratel müstakim, her şeyin doğrusuna hidayet olmak demektir yani. Düşüncenin de doğrusuna, namazın da doğrusuna, itikadın da doğrusuna, amelin de doğrusuna, sözün de doğrusuna, özün de, her şeyin doğrusuna hidayet istemek demektir. Dolayısıyla o doğruluktan uzaklaşınca yalanın farklı nedir? Versiyonları ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ne diyor? Riyakarlık. Riyakarlık. Kendini insanlara gösteriş şeklinde satmak fiili bir nevi yalancılıktır. Dal kavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır. İlahir böyle devam edip gidiyor. Bakın münafıklık ve neyi ifade etti? Nifak, muzır, en zararlı bir yalancılıktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan, yani baktığınız zaman Bakara suresinin 8. ayetinden 20. ayetine kadar münafıklardan bahsediyor. 2 tane ayet kafirlerden bahsediyor. 2 tane ayet. 12-13 tane ayet münafıklardan bahsediyor. Şimdi niye münafıklardan bu kadar çok bahsediyor ki? Hadis-i şerifte ne ifade ediyor? Bakın hadis-i şerifte münafık kafirden eşittir. Daha şiddetlidir yani. Birisi diyor ki ben inanmıyorum diyor. Bu adam münkir. Dobra bu dobra. Ne olduğu belli. Ona göre tedbirini alır, tavrını alırsın. Doğru mu? Fakat birisi de diyor ki ben inanıyorum. Ama kalbi ne diyor? Ben inanmıyorum. İşte kafirden daha şiddetli münafıklık olan hal bu. Yoksa ameli münafıklık değil, yanlış anlaşılmasın. Bir sözde münafıklık vardır, bir de itikatta münafıklık. Hadis-i şerif itikattaki münafıklığın çok şiddetli olduğunu ifade ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldikten sonra en büyük mücadelesi münafıklarladır yani. Her zaman sıkıntı çıkarmışlardır yani. Oradaki nedir? Ya Hristiyan Araplar ya da Yahudi olan diğer insanlar Araplar. Onlar hep ne yapmışlar? Orada sıkıntılar çıkarmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim onların bütün özelliklerini tek tek serdetmek, ortaya koymak için Bakara suresinde 12 tane ayetle onların bütün özelliklerini tek tek zikrediyor. Hepsinin zikrini gerçekleştirdikten sonra ayette yani ayetlerden birisinin sonu وَلَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ diye bitiyor. وَلَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ Onlar için elim bir azap vardır. Elim bir azap. Hatta elim elemliden geliyor. Bu ayetin bu kısmını tefsir eden müfessirler öyle elimdir ki diyor onların o azabı adeta vücutları topyekün elem olur yani. Bağırtıları da elemdir, konuşmaları da elemdir. Yani vücutlarının bütün zerrelerinden elem fışkırır. ve onlar o elem azabı içerisinde kavrulur giderler. Sadece ahiret mi? Hayır, hayır, hayır. Bu dünyada. Bu dünyada. Ve ahirette bu azabın cehennemde en şiddetlisi olmuş olacak. Bakın. Peki bu kadar şiddetli azap, bu kadar şiddetli azap onların hangi özelliklerinden dolayıdır? Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor. Bima kanu yeksibun. Yani kizblerinden dolayı, yalanlarından dolayı. Çok enteresan. Münafıklığın o kadar çok farklı özellikleri var ki. Fakat bu kadar çok farklı özellik olmasına rağmen onların içerisinde ayet-i kerime özellikle kizbi ortaya çıkarıyor. Kizb, şimdi anlatacak. Neden böyle? O azab-ı elim, bakın kafirlerle ilgili ayetlerin sonunda velahum azabun azim ifadesi kullanılıyor. Yani onların küfründen dolayı onlara büyük bir azap vardır. Fakat münafıklara geldiği zaman azabun elim ifadesi kullanılıyor. Bu ifade tamamen onların kizbinden dolayı, yalanlarından dolayı ifade ediliyor. Şimdi burada onu ifade ediyor. Yedinci cümleyi teşkil eden bima kanu yeksibunun veçi irtibatı neymiş? Münafıkların azapları, tabi biz burada münafıkların en şiddetli özelliğini bahsederken şimdi Müslümanlarla ilgili konuşacağız biz. Onları konuşurken Müslümanın nedir? Bir dükkan olarak sağında, solunda, önünde, arkasında doğruyla beraber yalanın da olduğunu göreceğiz yani. Allah muhafaza etsin. Ondan uzaklaştırmak için en şiddetli halini ifade ediyoruz. Münafıkların azapları, aziz Allah, mezkür cinayetleri arasında yalnız kizb ile alakalandırılması. Çok cinayetleri var. 12 tane ayet baştan sona bunu sayıyor. Okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bakara suresinde 8'den 12'ye, 20'ye kadar. Yalnız kizb ile, yalan ile alakalandırılması kizbin şiddetli kubuh ve çirkinliğine işarettir. Ne kadar büyük bir çirkinlik olduğunu ifade ediyor. Bu işaret tayi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Sahabeler bahsinde inşallah okuyacağız. Zehri katil hükmünde. Nasıl yani? Öldürücü zehir. Öldürücü zehir nedir? Kizb, yalan. Zira izahını yapıyor. Kizb küfrün esasıdır. Bir. Acayip bir şey. Haşa, Allah yoktur diyen insan ne yapmış oluyor? Yalan söylemiş oluyor, doğru mu? Yalan. Kizb ne oldu? Yalan ne oldu? Küfrün esasını teşkil ediyor. Allah vardır diyen ne yapmış oldu? Doğruyu söylemiş oldu. Sıdk, imanın esası. Anlaşıldı mı? Bakın, basamak basamak gidiyor. Kizb, nifakın birinci alameti. Yalan, münafıklığın en birinci alameti. Kizb, kudret-i ilahiyeye bir iftiradır. Var olana yok, yok olana var diyorsun. Allah'ın kudretine ne yapmış oluyorsun? İftira etmiş oluyorsun. Kizb, hikmet-i Rabbaniye'ye zıttır. Alemde her bir şey, var olan mevcudat ve mahlukat doğruluğu haykırırken, doğruluğu ilan ederken bütün fiilleriyle, bütün halleriyle sen ona karşı ne yapıyorsun? Zıt bir hareket sergiliyorsun. Dolayısıyla Allah'ın hikmetine de nedir bu? Zıt olan bir haldir. Ahlak-ı âliyeyi tahrip eden kizptir. Bütün ulvi ahlakları insanın üzerinde, diyelim bir insan hiç yalan söylememiş. Bir yalan söylemeye başladı mıydı? Bakın, kalp kararmaya başlıyor yani. En önemli mahal olan kalp adım adım kararmaya başlıyor. Bununla beraber kalbe bağlı olan ne kadar güzel vasıflar varsa onların da ışıkları sönmeye başlıyor maalesef. Bir taraftan bakıyorsun samimiyet gidiyor. Diğer taraftan bakıyorsun muhabbet gidiyor. Diğer taraftan bakıyorsun kardeşlik gidiyor. Diğer taraftan bakıyorsun sevgi gidiyor. Gidiyor gidiyor yani. Bunların ışıkları azalıyor. Kalp adeta sönme konumuna geliyor. Allah muhafaza etsin. Bu şekilde yapan kizb, yalan. alemi beşerin ahvalini fesada veren kizbdir. Nev-i beşeri kemalattan geri bırakan kizbdir, yalandır. Müseylime-i kezzab ile emsalini alemde rezil ve rüsva eden kizbdir. Müseylime-i kezzab, yalancı peygamber, yalanlarıyla meşhur. Yalanlarından dolayı da alemde meşhur olmuş. Kendisini bu şekilde meşhur eden de onun neyidir? Yalanlarıdır. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen kizptir. Kur'an-ı Kerim onun için velahum azabun elim diyor. Allah doğruluktan ayırmasın yani. Bunu bol bol dua etmek. Helal dairesinden ayırmasın. Bol bol dua etmek lazım. Çünkü niye? Cenab-ı Hak bize bu dünyada rıza dairesini çizmiş. O rıza dairesinden uzaklaştığımız anda yalanın içerisine düşme ihtimalimiz çok yüksek. Bir zattan bahsediyorlar. Hacca gitmiş. Kabe'yi tavaf ederken biliyorsunuz Kabe'yi hele hele ilk gördüğün zaman yapılan dua makbuldür. Kabe'de yapılan dua makbuldür. Mescid-i Harem'de yapılan dualar makbuldür. Dolayısıyla bir insan yani orada namazla beraber en çok iltice eder. En çok yalvarır, yakarır. Ve ne kadar duası varsa orada onu yapar yani. Alabildiğine dua eder yani. Bir zat da böyle gitmiş hacca dua ediyor Kabe'nin karşısında. Yaptığı dua tek. Tek. Diyor ki, ey beni haramlardan koruyan, helaller içerisinde yaşatan Rabbim, sana hamdü senalar olsun. Tekrar, ey beni haramlardan koruyan, helaller içerisinde yaşatan Rabbim, sana hamdü sena olsun. Duası bu. Duası bu. Birisinin dikkatini çekiyor. Yaklaşıyor, diyor ki ya efendi diyor. Burası Kabe. Burada bütün dualar kabul. Niye tek bir dua yapıyorsun? İstediğin bir sürü dua yapabilirsin yani. Bir tane dua yapıyorsun diyor. O da diyor ki istersen diyor buyur diyor. Sana diyor ben kendi başımdan geçen bir hikayemi anlatayım diyor. Adam oturuyor. O da başlıyor hikayesini anlatmaya. Ben diyor bundan 8-9 sene önce yine Kabe'yi ziyarete gelmiştim. Tavaf ederken, Kabe'yi tavaf ederken bir torba altın buldum. Torbanın içerisinde tam 1000 altın vardı. 1000 altın vardı. Ve o anda nefsim harekete geçti. Dedi ki fakirsin, fukarasın. Bu altınlara da senin ihtiyacın var. Buldun, kimseden de ses çıkmıyor. Al götür, istediğin gibi kullan. Nefsim böyle benimle konuşuyor. Öbür taraftan da kalbim, vicdanım mukabele ediyor. Hayır olmaz. Bunlar benim değil. Bunlar haram. Nefis ve vicdan müthiş bir şekilde mücadele ediyor. Cedelleşiyor. O onu diyor, o onu diyor. Arada mütereddit gidip geliyor. Bir de bir ses duydum. Birisi yana yakıla bağırıyor. Torba bulan var mı? Torba bulan var mı? Bayağı yanmış yakılmış. Ben hemen diyor nefsimin söylediği sözlere itibar etmeden hemen o adamın yanına gittim. Dedim bana torbanı tarif eder misin? Adam torbasını tarif etti ve benim bulduğum torbanın kendisi. Tuttum torbayı adama verdim. Buyur dedim. Senin torban bu. Adam çıkardı. Teşekkür babında bana o torbanın içerisinden 30 altın verdi. 30 altın verdi. Ben öylece haccımı yaptım, memlekete döndüm diyor. Çok bir şeyim yok. Aradan birkaç gün geçti. Derken pazara alışveriş için çıktım. Eski zaman pazara çıktığım zaman baktım ki bir köle satılıyor pazarda. Köle satılıyor. Yaklaştım, baktım ki tertemiz, pırıl pırıl bir genç. Genç. Başka bir şey almayı düşünmedim artık. Sordum satanlara, dedim ki kaça satıyorsunuz? Dediler ki 30 altın. Elimde olan altınları verdim. O genci satın almış oldum. Genç çok temiz yüzlüydü. Ona bir köle olarak muamele etmiyor. Bir arkadaş gibi hayatımızı devam ettiriyorduk. Genç bana hayat hikayesini anlattı. Dedi ki ben aslında dedi Fas emirinin oğluyum. Fakat beni eşkıyalar kaçırdılar. Getirdiler burada köle pazarında da sattılar diyor. Hayatımız, günlerimiz çok güzel geçiyor. Aradan epey zaman geçti. Bir gün yine kölemle beraber pazara çıktık alışveriş yapmaya. Alışveriş yapmak için çıktığımız zaman baktık ki ileriden iki tane adam bize doğru geliyorlar. Benim kölem tanıdı adamları ve bana dedi ki, bunlar benim babamın adamları. Beni senden satın almak için geliyorlar. Sen 30 bin altından aşağı satma. Geldiler diyor bana ve dediler ki, bu senin kölen midir? Evet. Satar mısın? Satarım. Bin altından başladılar. 1000, 2000, 3000, 4000, 20 bin altına kadar çıktılar. Ben dedim ki 30 bin altından aşağı olmaz. En nihayette 30 bin altını verdiler. Ben de yanımdaki genci, kölemi babasına uğurladım. O 30 bin altınla iş yerleri açtım. Çok büyük zengin oldum. İyi, hatırı sayılır bir zengin konumuna geldim. Fakat henüz bekardım diyor. Arkadaşlarım bir gün geldi bana, dediler ki, babası henüz yeni vefat etmiş. Ailesi temiz, kendisi de temiz, iffetli bir kız var. İsterseniz seni onunla evlendirelim. Ben arkadaşlarıma itibar ettim, tereddütsüz olur dedim. Olur dedim. Gittiler, görüştüler. Derken nikah kesildi, zaman geçildi, düğünümüz gerçekleşti ve müstakbel eşim evinden çeyiziyle beraber evimize doğru yol aldı, geldiler. Çeyizi eve taşıdık. Eşim de eve çıktı ve ben çeyiz üzerinde baktım, bir şey dikkatimi çekti. Dedim, bu nedir? Dedi ki, bu babamın bana nedir, çeyiz için vermiş olduğu bir hediyedir. Kızım, bu benim sana çeyiz hediyem olsun diye vermiş olduğu bir hediyedir. Aslında babam bunu hac yaparken kaybetmiş. Daha sonra bunu bir genç bulmuş. Genç bu torbayı babama teslim ettiği zaman babam da çıkarmış içerisinden 30 altın vermiş. Bunun içerisinde şu anda 970 altın var. Öyle deyince ben dedim ki, o genç benim. O genç benim. Ve beni dinleyen o hac arkadaşıma dedim ki, eğer ben o gün nefsimi dinleyip bu altınları alacak olsaydım, haram yoldan bana gelecekti. O haramı tercih etmedim. Helalini tercih ettim. Aradan 8 sene geçti. Helal yoldan bana geri geldi. Bir doğruluğun neticesi. Doğruluk hiçbir zaman sonuçsuz kalmıyor. Birisinin çok harika bir sözü var. Özgür olmak mı istiyorsun? Dürüst ol. Dürüst ol. Her şeyinde dürüst ol. Ve o dürüstlük seni nereye götürecektir? Hakka. El hakku yalu vela yula aleyh. Hak üstündür, üstün gelir. Hakkı tutan da ne gelir? Üstün gelir. Her zaman böyledir. Bakın, sahabilerle alakalı. Niçin sahabileri okuyacağım? Çünkü sahabilerin en önemli vasfı sıddıkiyet. En önemli vasfı sıddıkiyet. Makam olarak, onu da ifade etmiş olalım. Peygamberlikten sonra, peygamberlik makamından sonra en yüksek makam sıddıklerindir. En yüksek makam. Peygamberlerden sonra en yüksek makam sahabelerindir. Bak, peygamberlerden sonra en yüksek makam sahabelerindir. Peygamberlikten sonra en yüksek makam sıddıkların. Sahabelerin makamı niçin peygamberlerden sonra en yüksek? Çünkü sahabeler sıddıkiyeti esas almışlardı ondan. İçlerinden en birisi ne yapmış? En öne geçmiş. Kim? Hazreti Ebu Bekir. Sıddık ünvanıyla da ne yapılmış? Yad edilmiş. Bakın, sahabilerin o özelliğini nazara vermek noktasından şurayı okumaya çalışalım inşallah. Özür dilerim. Evet. Sözde İçtihat bahsinde beyan ve ispat edildiği gibi sahabeler ekseriyet mutlaka itibariyle kemalat-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler. kemalat-ı insaniyenin insanla ilgili ne kadar büyüklükler ifade edebilirsek, sahabiler bunların neresinde? En yukarısındalar. Çünkü o zamanda, o inkılab-ı azimi İslami'de hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl bütün çirkinliğiyle görünmüş ve maddeten hissedilmiş. Şer ve hayır ortasında öyle bir ayrılık ve kizb ve sıdk mabeyninde öyle bir mesafe açılmıştı ki küfür ve iman kadar, belki cehennem ve cennet kadar mabeyinleri uzaklaştı. Şimdi bir adam mümin, öyle mi? Bu adamın küfürden uzaklığının mesafesi ne kadardır? Efendim? Sonsuz. Doğru mu? İman varsa küfür yoktur. Yoktur. Ve bu adamın imanı ile küfrü arasındaki mesafe sonsuzdur yani. İman ile küfür arasındaki mesafe sonsuz ise normalde ne olması lazım? Sıdk ile kizb arasındaki mesafede ne olması lazım? Sonsuz olması lazım. Hiçbir zaman onun damenine yaklaşmaması lazım. İşte asr-ı saadet dediğimiz asrı, mutluluk asrı, asrı haline getiren sahabilerin öyle bir hali var ki, o asırda İslamiyet öyle bir inkılap yaptırıyor ki, çirkinliğin bütün çirkinlikleri, güzelliğin bütün güzellikleri tamamen ortaya çıkıyor. Küfrün bütün çirkinlikleri ortaya çıktığı gibi, imanın ve imana dair her bir şeyin de bütün güzellikleri tamamen ortaya çıkıyor. Ve küfrün temsilcileri bir tarafta kendisini gösteriyor, imanın temsilcileri de bir tarafta kendisini gösteriyor. Ve imanın temsilcileri asla ve asla küfrün en önemli olan, özelliği olan kizbe, yalana hiçbir zaman ne yapmıyorlar? Yaklaşmıyorlar, tenezzül etmiyorlar. Aralarındaki mesafe cehennem ve cennet kadar. Kizbe, şer ve batılın dellalı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab ve maskaraca kelimeleri olduğundan fıtraten hissiyatı ulviye sahibi ve maali ahlaka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizbe şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler. Bakın, gayri sarih şeklinde yalandan bahsedilir. O yalan değildir yani. Örtülü söz manasına gelir. Gayri sarih, yani doğru görünmeyen gibi ama örtülü söz manasına, kinaye tarzından olan şeylerdir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam doğruluğun temsilcisi, doğru mu? El-Emin, El-Emin. En darda kaldığı zaman dahi hiçbir zaman yalana müraat etmemiş. Hazreti Peygamber'in en darda kaldığı zamanlardan birisi hangisidir biliyor musunuz? Amcası Ebu Talip vefat ettikten sonra. Zaten o dönem hüzün yılı diye, hüzün yılı diye geçer. Amcası Ebu Talip vefat edince, normalde Kureyş'in reisi Ebu Talip vefat edince Kureyş'in reisliği kime geçiyor biliyor musunuz? Üvey amcasına. Yani Ebu Leheb. Ebu Leheb üvey amcasına geçiyor. Ama üvey amcası müşrik ve Peygamber Efendimiz'e sıkıntı çıkaranlardan. Öbür tarafta Ebu Cehil var, baş düşman. Şimdi reislik Ebu Leheb'e geçince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talip'ten sonra himayeye alıyor. Koruyor yani. Mekke'de bir Müslümanın yaşayabilmesi için muhakkak himaye edilmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce Ebu Talip, amcası Ebu Talip himaye ediyordu. Onun vefatından sonra Kureyş'in reisi olan Ebu Leheb himayeye alıyor. Fakat Ebu Cehil'in bu hoşuna gitmiyor. Bir şekilde himayeyi kaldırması lazım. Yani affedersiniz, Mekke'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam def edecek. Ya da himayesiz bırakacak, perişan edecek yani. Çağırıyor Ebu Leheb'i. Öyle sinsi tuzak kuruyor ki, git diyor, Muhammed'e söyle diyor, Ebu Talip cehenneme mi gitti, cennete mi gitti? Soruya bakın. Cehenneme mi gitti, cennete mi gitti? Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istedikleri cevap nedir? Cehenneme gitti ifadesi, doğru mu? cehenneme gitti ifadesini dedi miydi, haşa, Ebu Talib'e hakaret etmiş olacak. Dolayısıyla onlar da himayeyi düşürecekler. Geliyor Ebu Leheb, soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyor ki, kardeşim diyor, Ebu Talib diyor, vefat etti. Sence dedi diyor, nereye gitti? Cehenneme mi, cennete mi? Soru böyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapalı cevap veriyor. Atalarının yanına gitti diyor. Bu bir cevap. Ebu Leheb tamam diyor, geri dönüyor. Geri dönüyor. Çok fazla zeki değil. Geri dönüyor yani. Ebu Cehil'e gelip diyor ki, Muhammed böyle dedi. Dedi ki atalarının yanına gitti yani. Ebu Leheb'e göre eş. Yani problem yok. Ebu Cehil diyor ki, bu cevap olmadı diyor. Bu bizim istediğimiz cevap değil diyor. Sen git soruyu tekrar sor ve cevabını da cennetlik veya cehennemlik şeklinde al. İyice sıkıştırma. Ve tekrar geliyorlar. Ebu Leheb soruyu tekrar ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ebu Talib cennetlik mi, cehennemlik mi diye soru soruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor. Bu şekilde her kim ölürse cehennemliktir. Sözünü net bir şekilde ifade ediyor. Ondan sonra şeyi düşürüyorlar. Nedir? Himayeyi kaldırıyorlar. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mecburen Taif'e gitmek zorunda kalıyor. Ondan sonra Taif'ten kovuluyor. Derken tekrar Mekke'ye Mukim bin Adi, ayrı bir müşrik, onun himayesine giriyor. Ondan sonra da zaten hicret gerçekleşiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en zor anı ne olursa olsun yanaşmıyor. Sahabilerin en önünde nedir? Örnek olan zat. Bir sahabi Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'deyken, yine Müslüman olan bir sahabi Mekke'den kaçıyor Medine'ye dehalet etmek için. Müşrikler tutuyorlar, bırakmak istemiyorlar. Ben diyor Medine'ye gitmek istiyorum. Sen diyor gidip Muhammed'e dahil olup onunla bize karşı savaşacaksın ama. Hayır diyor, ben sadece Medine'ye gidiyorum, size karşı savaşmayacağım. Savaşmayacağım. Müşriklere bu sözü ifade ediyor. Ve müşrikler onun bu sözüne istinaden bırakıyorlar. Bırakıyorlar. Geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına sahabi Medine'ye. Ve diyor ki ya Resulallah, yolda müşrikler benim önümü kestiler. Bana sen gidip Muhammed'le beraber bize karşı savaşacaksın. Onun için seni bırakmayız dediler. Ben hayır, savaşmayacağım dedim. Şimdi ben ne yapayım? Bedir muharebesi var. Sen diyor madem diyor müşriklere böyle bir ahitte bulunmuşsun, savaşa giremezsin. Sen diyor kalacaksın diyor. Biz savaşa gideceğiz. Peygamber Efendimiz yani o ahdi ne yapıyor? Doğru sözü esas alıyor. Demiyor ki onlar müşriktir, çok da önemli değildir, savaş da hiledir, hadi gel. Demiyor bunu. Çünkü niye? Orada bir zelle kadar girince diğer şeyleri de tahrip ediyor. Bu şekilde sahabelerini doğrulukla ne yapıyor? Tamamen tutuyor. Mesela nasıl ki zaman oluyor, medeniyeti beşeriye çarşısında ve hayat-ı içtimaiyeyi insaniye dükkanında bazı şeylerin verdiği müthiş neticeleri ve çirkin eserleri zehri katil gibi, öldürücü zehir gibi, herkes onu satın almak değil, bütün kuvvetiyle ondan nefret edip kaçar. Ve bazı şeylerin ve manevi metaların verdikleri güzel neticeler ve kıymetdar eserler bir tiryak-ı nafi ve bir pırlanta gibi herkesin nazar-ı rağbetini kendine celbeder. Herkes elinden geldiği kadar onları satın almaya çalışır. Öyle de asr-ı saadette, o mutluluk asrında, hayat-ı içtimaiye-i insaniye çarşısında kiz beşer ve küfür gibi maddeler, şekaveti ebediye gibi, cehennem gibi neticeleri ve müseylime-i kezzap gibi süfli maskaraları tevlit ettiğinden, doğurduğundan dolayı seceye-i aliye yüksek ahlak sahibi ve hubb-u maaliye, o yüksek ahlaklara meftun, aşık olan sahabelerin zehri katilden, öldürücü zehirden kaçar gibi ondan kaçmaları ve nefret etmeleri bedihidir, açık ve nettir yani. Hatta bununla alakalı çok harika bir misaldir. Tarihte doğrulukla imtihan edilen üç kişi diye yad edilir. doğrulukla imtihan edilen ve bunlar sahabeler. Kâb bin Malik, Mürare bin Rebi, Hilal bin Ümeyye. 3 sahabi. Doğrulukla 50 gün boyunca imtihan ediliyorlar. Vaka Tebük seferinde cereyan ediyor. Tebük seferi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinin 9. yılında gerçekleşen, yani 8. yılda Mekke fethedilmiş. Mekke'nin fethedilmesini hazmedemeyen Hristiyan Araplar, Suriye tarafındaki Hristiyan Araplar Bizans'a kadar uzanırlar. Ve Bizans İmparatoru Heraklius'a aynen şunu ifade ederler. Haşa, Muhammed öldü. Dolayısıyla Müslümanların gücü zayıfladı. Bunları bu şekilde şimdi mağlup ettin ettin, yoksa seni bundan sonraki dönemlerde senin devletini de imparatorluğunu da sıkıntıya sokacaklardır. Hristiyan Araplar bunu ifade ediyor. Bizans İmparatoru ta o çöllere kadar varıp da İstanbul'dan çıkıp çöllere kadar gelip de ordusuyla beraber savaşmayı göze alamıyor. Ama şunu yapıyor. Hristiyan Arapların hepsini satın alıyor. Her birisinin bir yıllık maaşını peşin ediyor. Ve Suriye tarafındaki Hristiyan Araplara diyor ki benim adıma siz savaşın. Onlar da kabul ediyorlar. Vaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırılınca o iftira, yani öldüğü ifadesi iftira. Aslında İslamiyet güçlenmiş. Mekke'nin fethinde 12 bin sahabiyle içeri girilmiş yani. Bir sene sonra nedir? Tekrar Medine'deler ve İslamiyet gittikçe güçleniyor. O güçten korkuyorlar. Ve Hristiyan Arapların böyle bir hazırlık içerisinde olduğunu Peygamber Efendimiz haber alınca Peygamber Efendimiz bütün sahabisini topluyor. Normalde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam savaşların her birisinde nereye, kime, nasıl savaş yapılacağını ifade etmez. Tamamen hedef şaşırır. Fakat Tebük seferiyle ilgili meselede öyle yapmıyor. Sahabesine nedir? Savaş Bizans'ın üzerine olacaktır diyor. Yer Tebük meydanıdır. Suriye'de bir şehir. Bir şehir. Tebük meydanıdır. Mesafe çok uzak. Çok uzak. Mevsim Ağustos, sıcağın en şiddetli zamanı. Aynı zamanda bağlarda, bahçelerde, tarlalarda ne var? Mahsulat var, ürün var. Dolayısıyla en kritik dönemde sahabi tabiri diğerle en şiddetli imtihana maruz kalıyor. Her zaman maruz kaldığı imtihanlardan doğru olarak çıkmış. Hiçbir zaman yalpa yapmamış. Ve Peygamber Efendimiz istisnasız herkes bu savaşa iştirak edecek. Himmet ve hamiyeti olan kim varsa onları da getirsin diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh malının yarısını götürüyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh tamamını götürüyor. Hazreti Osman radıyallahu anh, bakın 4000 altın civarında nedir bağış yapıyor. Develer tam teçhizat, atlar tam teçhizat. En büyük bağışı Hazreti Osman radıyallahu anh yapıyor. Abdurrahman bin Af zenginlerden. Bu sahabiler bütün yardımlarını ortaya koyuyorlar ve yaklaşık 40 bin kişilik İslam ordusu teçhiz ediliyor. Her şeyiyle hazır. Hatta öyle rağbet edenler var ki hiçbir şeyleri yok. Artık daha teçhiz edecek bir şey de kalmamış. Birkaç sahabi geliyor, 8-10 tane. Ya Resulallah, biz de savaşa iştirak etmek istiyoruz ama hiçbir şeyimiz yok. Peygamber Efendimiz, ben sizi bu şekilde götüremem. Yol uzun. Sizin nedir? Bineğiniz olması lazım, teçhizatınız olması lazım, yiyeceğiniz, her şeyiniz olması lazım. Bu şekilde götüremem. Geri çeviriyor. Onların hakkında ayet iniyor. Onları tebrik ediyor, takdir ediyor Cenab-ı Hak. O tebrik ve takdirden sonra zenginler ayet-i kerimeyi duyunca tekrar harekete geçiriyorlar. Onların da bütün her şeyini tanzim ediyor. Onlar da savaşa giriyor. Savaşa girmeyen, iştirak etmeyen, sefere katılmayan, katılamayan demiyorum. Bakın altını çizerek söylüyorum. Katılmayan, katılamayan değil. Katılmayan 80 civarında insan var. Bunlar daha sonra inen ayet-i kerimeyle münafık oldukları ifade ediliyor. Fakat savaşa katılamayan, bunlar katılmayan değil, katılamayan 3 kişi var. İşte o 3 kişinin hayat hikayesini Kâb bin Malik anlatıyor. Bismillah. Hazreti Peygamber diyor, sefer ilanatı yaptıktan sonra ben o güne kadar en varlıklı günümü yaşıyordum. Her şeyim vardı. Çok rahat bir şekilde hazırlanıp sefere iştirak edebilirdim. Bugün hazırlanırım, yarın hazırlanırım, öbür gün hazırlanırım diyorum ama bir türlü hazırlanamıyorum. hazırlanıp da sefere çıkamıyorum yani. Aradan öyle zaman geçti ki artık ordu tamamen teçhiz edildi, yola çıkmak üzere. Ben yine yarın hazırlanıp devam ederim diyorum, yine hazırlanamıyorum. Ordu sefere çıktı, adeta gözden kayboldu. Ben hazırlanır yetişirim dedim, fakat ertesi gün oldu, artık öyle bir aşkım şevkim gitti ki hazırlanamadım ve öylece kala kaldım diyor. Kala kaldım, katılamadım. Daha sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam seferden dönüyor. Sefer gerçekleştiriliyor, savaş olmuyor, altını çizeyim, ifade edeyim. Çünkü böyle bir ordunun oluşturulacağına ihtimal veremiyorlar. Böyle bir orduyu Tebiyün meydanında görünce, o şeylerdeki, siz söyleyin, Suriye'nin etrafındaki Hristiyan Araplar şehirlerden dışarı çıkamıyorlar. Sahabilerin bir kısmı, ya Resulallah isterseniz şehirlere girelim. Hayır diyor, bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Ve bu da bir fetihtir. Fetihtir. Nasıl bir fetih? O esnada Peygamber Efendimiz bir ay kadar orada kalıyor ve çevre Araplarla anlaşma yapıyor. Kabileler geliyor. Daha sonra sefer dönüşü, Arap kabileleri grup grup gelip İslamiyet'e dahil oluyorlar. Peygamber Efendimiz öncesinde normalde kendisi tebliğ yaparken bunlar kendileri geliyor. Ayeti kerimede özellikle hepinizin bildiği kısa surelerden, İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâce fesebbih bihamdi rabbike vestâfir. Bakın, Allah'ın yardımı ve fetih size ulaştığı zaman, insanlar grup grup dini hakka girdikleri zaman, iki şey: Allah'ın yardımı, fetih. Mekke'nin fethini ifade ediyor. Mekke'nin fethinden sonra Tebük dahil olmak üzere insanlar ne yapıyor? Grup grup İslamiyet'e dahil oluyorlar. İslamiyet'e dahil oluyorlar. Peki bundan sonra sana düşen nedir? Fesebbih bihamdi rabbike vestağfir. Rabbini tesbih et, hamd et ve istiğfar et. Müthiş bir ayet. Bu herkese örnektir yani. Her şeyde bunun yapılması gerekiyor. Allah'ın yardımı, fetih, büyük bir nimet, doğru mu? Böyle büyük bir nimete, insanların grup grup İslamiyet'e girmesine hamd edilir. Hamd edilir. Allah'ın azameti müşahede ediliyor. Hiç savaş yapmadan fetihler gerçekleştiriliyor. Allah'ı tesbih et. Bakın. Peki ya istiğfar? Hiç kimse, peygamber dahi olsa, Allah'a hamd olsun, tesbih olsun, hakkıyla eda edemez. Hazreti Peygamber, ey Rabbim ben sana hakkıyla tesbih edemedim diyor. Hamd edemedim, ibadet edemedim diyor. Şükredemedim. Miraç'ta bunu diyor, doğru mu? Ha. O zaman diyor, istiğfar et, o eksikliğini de istiğfarla kapat. Ben orayı doldururum diyor Cenab-ı Hak. Herkese müthiş bir şey. Ne olursan ol diyor. Hiçbir zaman sen o eksiği kapatamayacaksın. Neyle kapatırsın eksiği? Tevbeyle, istiğfar. İstiğfar her zaman kabul olur. Allah istiğfarlar, tevbeleri kabul eder. Bakın, müthiş bir şey. Ve bir şey daha ifade ediyor, çok önemli. Bu işin bu boyutu. Bir de ihtimal ki nimet bir insana ulaştığı zaman o nimeti kendinden bilip enaniyet, kibir ve gurura düşme ihtimali var. Ey kul, ne olursan ol, nimet sana ulaştığı zaman yine istiğfar et. Enaniyet sakın yapma. Bunu da ayrıca ne yapıyor? İfade ediyor. Hazreti Peygamber sefer dönüşü, her bir seferden döndüğü zaman Mescid-i Nebevi'ye uğrar, iki rekat namaz kılar. Ondan sonra insanların nedir? Arzu halini alır. Ve o 80 kişilik grup tek tek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip özür beyan ediyorlar. Biz şundan şundan dolayı gelemedik, şundan şundan dolayı gelemedik. Oysa hepsi yalan. Hepsi yalan. Onların aslı da zaten münafık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların zahirde olan görüntülerinden dolayı kabul ediyor. Fakat iç yüzlerini Allah'a havale ediyor. Kâb bin Malik diyor ki, ben de girdim Mescid-i Nebevi'ye. Girdim içeriye. Hazreti Peygamber bana şöyle bir sitemkar tebessüm attı ve dedi ki, gel ey Kâb, gel. Yaklaştım diyor, mahcup bir halde. Bana dedi ki, sen değil misin bana Akabe'de biat eden, malın ve canın bahasına dahi olsa beni koruyacak olan sen değil misin ey Kâb? Ta yıllar önce Musab bin Umeyr'in Medine'ye gidip de ikinci Akabe biatında 70 kişiyi Peygamber Efendimiz'e getirdiği 70'ten birisi Kâb bin Malik. O ilk yemini Hazreti Kâb'a hatırlatıyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Kâb diyor, evet diyor, ya Resulallah, ben oyum diyor. Ben canım ve malım pahasına dahi olsa seni koruyacak kişiyim. Bir kere bunu ifade ediyor. Ya Resulallah diyor, ben diyor bugün diyor ikna kabiliyeti olan biriyim. İstersem size öyle mazeretler beyan edebilirim ki sizi şu an ikna edebilirim. Fakat daha sonra Allah beni yalancı çıkarır. Ya Resulallah, benim hiçbir mazeretim yok. Hiçbir mazeretim olmadığı halde gelemedim. Bu. Hazreti Peygamber diyor ki, ey Kâb, sen bugün doğru söyledin. Git, Allah'ın senin hakkında bir hüküm verinceye kadar bekle. Geri çeviriyor. Adeta şok etkisi yapıyor. Çıktım diyor Mescid-i Nebevi'den. Baktım ki diyor, yol üzerinde bir kısım sahabiler var. Selim oğullarından bir kısım sahabi bana dediler ki, ey Kâb, herkes bilir ki sen şirk koşmamışsın. Herkes bilir ki sen Allah ve Resulünü seven birisin. Hazreti Peygamber'e bir sebep söyleseydin de bu şekilde olmasaydı yani. Herkes bir şey söylüyor. Öyle oldu ki diyor, neredeyse geri döneceğim. Hazreti Peygamber'e bir mazeret ifade edeceğim. Amcam oğlu Ebu Katade ile rast geldim. Bana dedi ki, ey Kâb, sen bugün doğru söyledin. Sakın sözünden geri dönme. Ben o arada sordum diyor, benim gibi başkaları da var mı? Dediler, iki kişi daha var. İyi dedim, üç kişiyiz. Rahatladım yani. Birisi Hilal bin Ümeyye, diğeri Mürare bin Rebi. Onlar da yaşlı iki sahabe. Hazreti Kâb genç. Öyle diyor, evime geldim diyor. Örtesi günü her birimizin evine bir münadi, adeta bir elçi gönderildi. Ve bize dendi ki, artık bundan böyle hiç kimseyle konuşmayacak ve görüşmeyeceksiniz. İrtibat kesiliyor. Adeta tecrit başlatılıyor yani. Ablukaya alındı. Hiç kimse onlarla irtibat kurmayacak, onlar da hiç kimseyle irtibat kurmayacak. Bu cezadan sonra adeta Cenab-ı Hakk'ın böyle bir cezayı kaldırıp af ve mağfiret etmesi için işte Hilal bin Ümeyye evinden dışarı çıkamıyor. Yaşlı bir sahabi durmadan namaz kılıyor, ağlıyor, Allah'a iltica ediyor. Ta ki affolsun, affolsun. Ben diyor genç olduğumdan dolayı zaman zaman dışarı çıkıyorum. Hatta Mescid-i Nebevi'ye gidiyorum. Sahabilerle beraber oluyorum ama kimse benimle konuşmuyor. Öyle yapıyorum ki ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın bir yere kadar oturuyorum. Ama bir an olsun bana dönsün, baksın, şöyle bir tebessüm etsin diye. Fakat Hazreti Peygamber ne dönüyor ne de tebessüm ediyor. Öylece boynu bükük tekrar geri geliyor. Kimse benimle konuşmuyor. Aradan birkaç gün geçti diyor. Baktım amcam oğlu Ebu Katade evinin bahçesinde oturuyor. Geçtim evinin bahçesine. Selam verdim. Selamımı almadı. Tekrar selam verdim. Yine almadı. Ondan sonra dedim, ey Katade'din, ey amcam oğlu, sen bilmez misin Kâb Allah ve Resulünü sever? Üç defa bunu tekrar ettim. Üçünde de cevap vermedi. En sonunda kalktı ayağa ve dedi ki, Allah ve Resulü bilir dedi. Elinin tersiyle itti çekti gitti. Öylece bahçeden ağlıya ağlıya çıktım, evime gittim diyor. Örtesi günü tekrar dışarı çıktım. Çarşıda gezerken baktım ki birisi beni arattırıyor. Kâb bin Malik kim diye beni arattırıyor. Yaklaştım. Kâb benim dedim. Buyurun dedim. Sana dedi, Gassam Melik'inden mektup var. Şer güçleri çalışıyor. Acayip bir şey. Savaş meydanında Hazreti Peygamber'in karşısına çıkamamış. Münafıkhane cephenin, kalenin içerisinden ne yapacak? Adamını çalıp mağlup edecek. Sana Gassam Melik'inden mektup var. Gassaniler, Gassam Melik'i de Hristiyan, yani Suriye'de Hristiyan Araplarından bir kabile. Bizans'ın da en yakın adamlarından birisi. Aldım diyor mektubu. Baktım ki mektupta yazıyor ki, işittim ki sahibin sana azap ediyormuş. Sen böyle bir azaba layık olan birisi değilsin. Senin bizim yanımızda itibarın büyüktür. Hemen çık gel yanımıza. şeytanın vesvesesi, insi şeytanın, cinli şeytanın, hemen diyor mektubu bir tandıra attım ve yaktım. Hiç itibar etmedim diyor. İtibar etmedim. Ve bu böylece devam etti. Tam 40 gün sürdü. 40 gün sonra her birimizin evine tekrar bir münadi geldi ve her birimize dediler ki artık bundan böyle eşlerinize asla yaklaşmayacaksınız. Hanımlarınıza. Ben dedim ki boşayayım mı? İsterseniz boşayayım yani. Yok, boşamak yok ama yaklaşmayacaksınız. Hanıma dedim ki hanım artık babanın evine gidebilirsin. Gidebilirsin. Diğerleri hasta olduğundan dolayı hanımları Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor. Ya Resulullah bizim yani Hilal hasta, yerinden kalkamıyor, ihtiyacını gideremiyor, ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor, gözleri neredeyse kör oldu olacak, öldü ölecek. Müsaade edin bakalım. Siz onlara bakın ama onlar size yaklaşmasın. Ya Resulullah yaklaşacak halleri yok. Halleri yok. Ve bu vaka da böylece 10 gün devam etti. 50. gündü. Gece kalktım, artık buğulu gözlerle ufka doğru bakıyorum. Abdest aldım, namazımı kıldım, dua ettim, yalvardım, yakardım. Evimin damına çıktım, böyle güneşin doğuşunu seyreder gibi ufka doğru bakıyorum. Biraz hava ışıldıktan sonra baktım uzaklardan birisi geliyor. Ve gelen kişi bağıra bağıra diyor ki, ey Kâb sana müjdeler olsun. Ey Kâb sana müjdeler olsun. Ben birden doğruldum diyor. Kalktım ayağı. Gelen kişi yaklaştı. Ey Kâb sana müjdeler olsun. Hazreti Peygamber Mescid-i Nebevi'de seni bekliyor. Ben diyor artık daha durur muyum? Hemen üzerindeki iki kat elbisemi müjdelik olarak, hediye olarak verdim. Ve oradan kalktım koşa koşa Mescid-i Nebevi'ye. Mescid-i Nebevi'den içeri girerken sağda solda sahabiler, her birisi mütebessim, o 50 gündür hiç yüzümüze bakmayan sahabiler mütebessim olarak bakıyor, tebrik ediyor, takdir ediyor, kucaklıyorlar. Ve Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktığım anda Hazreti Peygamber bana dedi ki, ey Kâb, doğduğun günden bu yana seni en hayırlı gün ile müjdeliyorum. Müthiş bir şey. Ya Resulallah dedim, bu müjde sizden mi, Allah'tan mı? Ey Kâb, bu müjde Allah'ın. Bu müjde Allah'ın. Cenab-ı Hak ayet indiriyor akşamleyin. Hazreti Peygamber haber verdirmiyor. Sabah haber verdiriz diyor ve ayet inmiş haklarında. Ya Resulallah, madem bizim hakkımızda ayet indi, ben ummazdım bunu. Bütün malım, neyim varsa hepsini tasadduk ediyorum. Hepsini veriyorum. Olmaz ya Kâb. Yarısını bağışla yeter. Ve yarısını bağışlıyor Hazreti Kâb. Ve şunu ifade ediyor. Ya Resulallah ben ömrümde hiçbir zaman yalana müraat etmedim. Ve bugün de şu imtihanı kazanıp Allah'ın affına ve mağfiretine mazhar olduysam yine doğruluğundan dönmediğinden dolayı. Ömrüm olduğu müddetçe de doğruluktan asla dönmeyeceğim. Ve o üç sahabi imtihanı böyle kazanıyorlar. Allah'ın rahmetine, mağfiretine ne yapıyorlar? Mazhar oluyorlar. Müthiş bir şey. Aslı nedir? Esası nedir? Doğruluk. Halbuki, kusura bakmayın biraz uzandı ama bitiriyorum. O zamandan sonra gitgide ve gele gele Sıdk ve Kizb ortasında mesafe azala azala omuz omuza geldi. Asr-ı saadette iman ve küfür kadar uzaktı. Ama zamanlar geçtikçe, asırlar geçtikçe iman ve küfür arasındaki mesafe o kadar daraldı, o kadar yaklaştı ki omuz omuza geldi ve bir dükkanda satılmaya başladı. Bu bir dükkan bir Müslümandır, kafirden bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz. O dükkanda hem yalan satılıyor hem doğru satılıyor. Hatta öyle yalan satılıyor ki, öyle insanlar var ki çok enteresandır. Bunu ifade ediyorlar. Adam öyle yalan söylüyor ki doğru söylese yüzü kızaracak yani. Ya bu ne demek böyle ya? Bir insan yalandan yüzü kızarır. Doğrudan yüzü kızarmaz. Ama yalanı öyle bir adet haline getirmiş ki hayatının vazgeçilmesi. Allah muhafaza etsin. Bir dükkanda ikisi beraber satılmaya başladığı gibi ahlak-ı içtimaiye bozuldu. Propaganda-i siyaset yalana fazla revaç verdi. Bir de bu yani. Yani siyasette mergup meta yalan. Allah muhafaza etsin. Yalanın müthiş çirkinliği gizlenip doğruluğun parlak güzelliği görünmemeye başladığı zamanda kimin haddi var ki sahabelerin adalet ve sıdk ve udviyet ve hakkaniyeti hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına yetişebilsin ve derecelerinden geçsin. Allah muhafaza etsin. Yani bir insan doğruyu en sevdiğine söyler, doğru mu? Mesela evladı en sevdiğidir, en samimidir. Hanımı en sevdiğidir, en samimidir. Ama yalan öyle bir giriyor ki bakıyorsunuz ki ailede yalan konuşuluyor. Karı kocaya, anne evladına, baba kızına yalan söylüyor. Evlat babasına. O zaman ne oldu? Aile yuvası bitti. Aile toplumun çekirdeği miydi? E toplum da bitti işte. Bitiyor, götürüyor yani, Allah muhafaza etsin. Üstad Hazretleri 1911'de Doğu aşiretlerini gezerken onların sorduğu bir soru var. Okuyup bitiriyoruz. Her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Soru. El cevap. Doğruluk. Daha yalan söylememek. Sonra sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüt. Bakın bunlar bize lazım olan şeyler. Bunun aslına baktığınız zaman doğruluk Türkler içindir. Türklere diyor ki dürüst ol. Yalan söylememek Kürtler içindir. Yalanı ortanızdan kaldırın diyor. Öyle mi? Sonra sıdk bütün Müslümanlar için. İhlas, sadakat, sebat, tesanüt, nur talebeleri için. Bakın bütün bunların hepsini tek tek basamak basamak ifade ediyor. Ama hepsi aynı kökten, aynı kelimeden geliyor. Yalnız, yani hakikaten yalnız bunlar mı? Evet, sadece bu. Sadece bu. Neden peki? Çünkü küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kafi değil mi ki hayatımızın bekası imanın sıdkın ve tesanüdün devamıyladır. Hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır. Cenab-ı Hak imandan, sıdktan ve tesanüdden ayırmasın inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.